Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 66 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde 1. Alev Alatlı. Everest Yayınları. 8. basım Mayıs 2005. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Rusya, Rusya, çıkarıp atmak istediğim bir miğfer gibisin başımda. Bir sabah uyanıyorsunuz ve yoksunuz. Aynaya bakıyorsunuz. Yüzünüz aynı yüz, elleriniz aynı eller. Bedeninizi yokluyorsunuz, orada duruyor. Ama siz hükümsüzleştirilmişsiniz, yoksunuz. Tapındığınız Allah'ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmiş, tanımıyorsunuz. Rusya'ya ve bana böyle oldu. Gogol'ün izinde dörtlüsünün Rus kahramanı Prens Alexey Kristovovich Zelenski'nin dediği gibi, diriliş ancak isteniyorsa gerçekleşebilir, ancak o zaman mümkündür. Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir Menemen'de doğdu. Liseyi Tokyo'da American School in Japan'da okudu. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi, Dartmouth Koleji'nde felsefe master'ı yaptı. Canaan Koleji'nde kalkınma ekonomisi öğretim üyeliğinde bulundu. 1970-1972 yılları arasında Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda ekonomi uzmanı olarak çalıştı. Amerika'da California Üniversitesi'nde ruhsal dil bilim araştırma görevlisi oldu. İstanbul'da Çağdaş Yayıncılık'ta Bizim İngiliz dergisini yönetti. Yasko, Somut, Nokta, Sur, Türk Edebiyatı, Cönk, İnsan ve Teknoloji dergilerinde incelemeleri çıktı. Yayımlanan diğer kitapları Yaseminler Tüter Mi Hala, İşkenceci, Viva La Muerte, Yaşasın Ölüm, Nuke Türkiye, Vallahi Kurda Yedirdin Beni, Okey Musti Türkiye Tamamdır, Kadere Karşı Koy Ağaçı, Eylül 98, Schrödinger'in Kedisi, Kabus, Schrödinger'in Kedisi Rüya, Aydın Despotizmi, Dünya Nöbeti. Everest Yayınları ve Alev Alatlı romanın baskı öncesi okuma kopyaları hakkında değerli görüşlerini bildiren doçent Doktor Ahmet Turan Alkan, Aytunç Altındal, okutman Hülya Arslan, Arslan Bulut, Profesör Doktor Özer Ertuna, Doçent Doktor Zeynep Günal, İrfan Koç, Sinan Ogan, Profesör Doktor Serpil Operman, Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, Profesör Doktor Ali Yaşar Sanbay ve Tınaz Titiz'e, ayrıca metnin içerisinde geçen Rusça sözcüklerin yazımı konusundaki katkılarından dolayı yine Sayın Doçent Doktor Zeynep Günal ve okutman Hülya Arslan'a teşekkür etmeyi bir borç bilir. Doçent Doktor Ahmet Turan Alkan. Alev Alatlı'nın yazdıkları saf edebiyat aşkını aşan ve yazıyla dünyayı değiştirmek iddiasını taşıyan metinler, zengin ve sarsıcı malzemenin birbiri ardı sıra ve üstelik sersemletici bir yoğunlukla sıralanması, sıradan Türk okuyucusunun Rusya hakkındaki öğretilmiş cahilliğini gidermek ve silkelemek maksadına yönelmiş olmalı. Kendi üstüne kıvrılmak gibi feci bir mahsur taşıyan etnosentrik dikkatlerimizin en yakın komşumuzdan başlayarak rehabilite edilmesinde büyük faydalar görüyorum. Aytunç Altındağ, Alatlı'yı Türk romancılığına musallat edilmiş olan köylülükten ve patetik romantizmden arındırarak roman gibi roman yazdığı için kutluyorum. Hülya Arslan, eğer ülkemizde bir yazarın aynı paragrafta Gogol'ü, Solzhenitsyn'i, Nabokov'u buluşturabilmesi olaysa, bunun Alev Alatlı olduğu bu yapıtla ispatlanmış oluyor. Rus kültürünü doğru özümsemiş olması, gerçek tarihsel kurguya aktardığı gözlemleri oldukça etkileyici. Bir zamanların ulaşılmaz Rusyası bugün değişik anlamlarda pek çoğumuzun canını acıtıyor. Alev Alatlı'nınkini acıttığı gibi. Arslan Bulut. Alatlı Rus kültürünün oluşumunu yansıtma bakımından Rusların usta yazarlarına meydan okurcasına bir cehit ile çalışmış. Öyle ki birçok Rus yazarının kullandığı girift üslup yer yer Alatlı'nın üslubuna da yaramış. Profesör Doktor Özer Ertuna. Yeni oluşan dünya düzenini anlamamız ve bu düzen içinde kendi safımızı bulabilmemiz için ufuklarımızı geliştirecek malzemeleri titizlikle sunan bir eser. Okurken zengin bir felsefe denizinde dolaşıyor, yaşanan çelişkiler içinde kendi kimliğinizi buluyorsunuz. Doçent Doktor Zeynep Günal. Son derece yoğun ve entelektüel kesime hitap edecek nitelikte. Sanırım Ruslar da okuyunca şaşıracaklar. Kendileri hakkında bu kadar bilgili bir yazar olduğuna, hem de Türkiye'de. İrfan Koç, biz okuyuculara olan merhametinden olsa gerek, bağrında muhteşem bir kültür ve medeniyeti üreten Avrasya coğrafyasındaki çilekeş insanların gerçek ve hazin hayat hikayelerinin görmezlikten gelinerek örtbas edilmesine Gogol'ün izinde bir romanıyla adeta fırsat vermemiştir. Sinan Ogan, Türkiye'nin entelektüel hafızası olarak gördüğüm Alev Alatlı, Türkiye'de ilk defa böylesine zor bir göreve soyunmuş ve ortaya zevkle okuduğum bir eser çıkmıştır. Uzun yıllardır Rusya'da çalışan birisi olarak bu çalışmanın Türkiye'de Rusya üzerine okuduğum en iyi ve sıra dışı eser olduğunu söyleyebilirim. Profesör Doktor Serpil Opperman, realist gelenekler çerçevesinde belki de epik boyutunda çok başarılı bir roman. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, bizden yola çıkışı alışılığa gelmişin dışında tekil olmaktan çıkarıyor ve ona diyalektik bir mahiyet kazandırıyor. Burada bir yüzleşme hadisesiyle karşılaşıyoruz. Yüzleşme ortodoks ve heterodoks çeşitlemeleriyle Rus ruhu ile yine ortodoks ve heterodoks çeşitlemeleriyle Türk ruhu arasındaki bir medcezir manzarasına bürünüyor. Rus ruhunun söylediği şeyler ve kendisiyle yaptığı hesaplaşmalar Türk ruhunda yankılanıyor. Profesör Doktor Ali Yaşar Sarıbay, 1980'lerden sonra Rusya'da meydana gelen değişimleri eksen almakla beraber Türkiye'ye dair serbest çağrışımlar da yaptıran bir kitap. Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi beklerken gösterdiği duyarlı sabrı ve hoşgörüyü kendi değerlerini müzakere etmede gösteremeyen Türk toplumu için tam zamanında okunması gereken bir politik romans türüyle karşı karşıyayız. Tınaz Titiz, alelade-i mükemmel tasvirinin yanı sıra Türkiye toplumunun çok az bilgi sahibi olduğu bu yakın komşusunun durumu hakkında bir ekonomik analiz doğruluğunda ama bir o kadar da şiirsel bir tanımlama. İki toplumun ilişkilerinde bir dönüm noktası yaratabilecek potansiyel içerdiğini tahmin etmek bir abartı sayılmamalıdır. Gerçek kurgudan daha acayiptir. Çünkü kurgu olabilirlikleri gözetmek durumundadır. Gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur. Mark Twain. Aydınlanmanın kibri dediğim olguyu tek bir kelimeyle ifade etmek durumunda kalsam, seçeceğim sözcük hükümsüzleştirmek olurdu. İnsanları, yaşananları, ülküleri, bilgi birikimini, inançları hükümsüzleştirmek. Hiç olmamışlar gibi yapmak. Teknolojik üstünlüğün revaç verdiği çok bilmişlik, kabalık, yüzeysellik, hafif meşreplik. Kızıl Ateş Dilleri. Rusya'nın yetiştirdiği en garip şair yazar olan Nikolay Gogol 1852 Mart'ının 4. günü Perşembe sabahı 8'e birkaç dakika kala Moskova'da öldü. Neredeyse 43 yaşındaydı. 43 yaş Gogol'ün harikulade kuşağının diğer büyük Rus yazarlarına tahsis edilen kısacık ömürlerle kıyaslandığında makul bir ecel sayılmalıdır. Gogol'ün marazi melankolisi onu iblise göğüs germek amacıyla bireysel bir açlık grevi başlatmaya sürüklemiş, açlığın yarattığı bedensel tükeniş beyninin had safhada kansız kalmasına dek varmış, bağırsak yapışması dolayısıyla maruz bırakıldığı kuvvetli lavman ve kan akıtma tedavisi, sıtma ve beslenme bozukluğunun ölümcül derecede zayıf düşürdüğü organizmasının ölümünü hızlandırmıştır. Kendisini sıradan bir akıl hastası gibi tedavi etmekte ısrar eden ve şeytani bir enerjiyle donanmış iki hekim, Gogol'ün bedenindeki son sağlık belirtilerini güçlendirmek yerine deliliğini tedavi etmeye kalkışmışlardı. Nitekim bundan 15 yıl kadar önce bu insanların kurşunun bağırsaklarını parçaladığı Pushkin'e uyguladıkları tedavi de ancak kabız bir çocuğu iyileştirebilecek bir tedaviydi. Büyük Rus hekimlerinin muhteşem ekolü henüz ortalarda değildi. Meydan ikinci sınıf Alman ve Fransız doktorlara kalmıştı. Dmitri Vladimirovich Nabokov duraladı. İşte böyle der gibi bakındı. Ne var ki Molière kalabalık sahnenin ortasında ansızın kan kusup yere yığıldığında hastalık hastasının etrafını Tarzan latincesiyle saran koca göbekli bu doktorlar komik olmaktan çıkıyorlar. Takip etmekte zorlandığımızı gördü. Molière diye açıkladı, namı diğer Jean-Baptiste Poquelin. Son yazdığı hastalık hastası oyununu oynarken sahnede kan kusmuş yere yığılmıştı. Aynı gece saat 10'da öldü. 17 Şubat 1673. Ölürken yanında papaz olmadığı için kilise törenle gömmeyi reddetti. Gülümsedi. Hayır, sırıttı. Sırıttı. Adam sırıttı ve ben. Ben tokat yemiş gibi oldum. Lav gibi yakıcı bir öfke içimden bir yerlerden çıktı, kabardı, yükseldi, boğazıma oturdu. Gözle görülür biçimde titremeye başladım. Yüzümün aldığı şekli düşünmek bile istemiyorum. Ne alakası var? İnlemekle tıslamak arasında bir sesti kendim de tanıyamadım. Galiz haksızlık karşısında duyulan o derin çaresizlik hissi. Alexi'yi kendi yurttaşları bile onurlandırmayacaklar. Kendilerini sakınmak için öldüğünü asla anlamayacaklar. Müdahale eder mi umuduyla yan gözle Solzhenitsyn'e baktım. Bakışlarını kaçırırken yakaladım. Solzhenitsyn 20 yıl sürgünden sonra döndüğü Sovyet sonrası Rusya'da ülkesinin kültürel değerlerini savunmayı sürdüren hemen hemen tek önemli aydındı. Lolita'nın yazarının oğluna söyleyecek sözü olduğundan emindim. Ama Mayıs güneşinin son ışıklarını seyretmeyi yeğler gibiydi. Bedeninden sağlık fışkıran sabah akşam tenis oynuyor olmakla övünüyordu. Bu 70'lik veliahtı asla muhatap almayacaktı. Rus seçkinlerinin en sıradan ussal bağlantıları kuramayan köylülerle muhatap olmak durumunda kaldıklarında sabırsızlıklarını saklamaya çalışan bir bakışları vardır. Solzhenitsyn'den medet umduğumu fark eden oğul Nabokov o bakışı takındı. Molière'in oyunundaki Doktor Charcot karakteri ile Gogol'ün doktorları arasındaki benzerliğe dikkat çekiyorum dedi abartılı bir hoşgörüyle. Adamın bütün istediği rahat bırakılmakken zavallı bedeninin nasıl hırpalandığını okumak gerçekten de çok korkunç. Doktor Over ya da Doktor Hover, hangisiydiyse artık zavallı Gogol'ü Doktor Charcot'un yöntemlerini hatırlatır biçimde sıcak suya daldırdılar. Bedeni kavrulurken başına soğuk su tatbik ediyorlardı. Kendinden geçtiğinde yatağına alıyorlar, bu defa da burnuna yarım düzine kadar sülük iliştiriyorlardı. Sülük! Ayıldığında çığlıklar atıyor, inliyordu fakir. Sefil bedeni öyle zayıftı ki midesine dokunulduğunda omuriliği ele geliyordu. Parmaklarını midesine batırdı. Böyle, o haliyle bile Gogol tahta küvede sürüklerlerken debeleniyor, karşı koymaya çalışıyordu. Sıcak su banyosundan sonra yatağa çırılçıplak yatırıyorlardı, soğuktan titriyordu. Burnundan sarkan sülükler ağzına doluyordu. ''Çekin bunları!'' diye yalvarıyordu. Güçsüz başını sallamaya, sülüklerden kurtulmaya çalışıyordu. Ama Overt ya da Hovert, çam yarması yardımcıları ellerini yatağa mıhlamış bırakmıyorlardı.
Ayrım sonu.